Ayrım 17, sayfa 200. Gecenin kutsal karanlığı. Michael Connelly. Boş telefonunu çıkardı, otoyolun gürültüsünden kaçmak ve Kisko Wojciechowski'yi aramak için içeri girdi. Kisko, Elizabeth'in durumunu son kontrol ettiğinden beri en az 2 aydır konuşmamışlardı. Kisko, Bosch'un üvey kardeşi ve savunma avukatlığı yapan Mickey Haller için çalışan bir özel dedektifti. Onu Bosch'un yörüngesine sokan da bu olmuştu ve Elizabeth Clayton'ın düzlüğe çıkmasında önemli pay sahibiydi. Elizabeth'in iyileşmesinin asıl sorumlusu Bosch'tan ziyade Wojciechowski'ydi. Onu oksikodonun pençesinden kurtarmıştı. Kendisi de bir zamanlar bağımlı olduğundan Elizabeth'e öğünler vererek onunla konuşarak rehberlik etmişti. İlk başta her anını izlerken sonradan saat başı daha sonra da gün gün takip etmişti. Elizabeth vücudundaki uyuşturucuyu attıktan sonra 1 ay boyunca daha geleneksel bir rehabilitasyon merkezinde kalmıştı. Bosch'un teklif ettiği odaya taşındıktan sonra Kisko gözlemlerini haftalık yapmaya başlamıştı. Elizabeth eski alışkanlıklarına dönmeksizin 3 ayı tamamlayana kadar da kontrolleri bırakmamıştı. Şimdi Bosch ona Elizabeth'in haber vermeden, nereye gittiğini söylemeden yanından ayrıldığını anlatıyordu. "Telefonunu açıyor mu?" diye sordu Kisko. "Burada bırakmış," dedi Bosch. "Bu iyi değil, izinin sürülmesini istemiyor." "Ben de öyle düşünüyordum." Bir süre sessiz kaldılar. "En kötüyü düşünecek olursak eski hayatına dönmeye karar verdi," dedi Bosch. "Soru şu, nereye gitmiş olabilir?"
"Parası var mı?" diye sordu Kisko.
Bosch bunu düşünmek istedi. Son 2 ayda Bosch'un SFPD'deki görevi nedeniyle Elizabeth'in canı sıkılmıştı. Bosch'un kredi kartıyla telefonuna Uber uygulaması kurmuştu. Mutfak alışverişini yapma görevini devralmak istemişti. Bosch da ona bunun için nakit vermişti. Kredi kartı numarasını bildiği ve market parasından kenara küçük meblağlar koymuş olması ihtimali düşünüldüğünde Modesto'ya dönmesine ya da uyuşturucu almasına yetecek kadar parası olabilirdi.
"Diyelim ki var," dedi Bosch. "Nereye gider?"
"Bağımlılar alışkanlık insanlarıdır," dedi Kisko. "Daha önce uyuşturucu tebiyat ettiği yere gider."
Bosch geçen sene Elizabeth'i kurtardığı yeri düşündü. Bağımlıların çaldığı ve hap karşılığında sundukları eşyalarla dolu muayene odalarının olduğu, yasa dışı reçetelerin yazıldığı bir klinik. Bosch onu bulduğunda Elizabeth'in sunabileceği yalnızca kendi bedeni vardı.
"Onu aldığım yer Van Nuys'taki şu sözde klinik, şimdi kapanmıştır," dedi. "Hollywood'dan eski ortam şu anda Eyalet Sağlık Kurulu'nda. Orayı o da gördü, kapattıracaktı."
"Emin misin?" dedi Kisko. "Bazen bu doktorlar hafif bir cezayla paçayı kurtarıp yolun karşısına yeni bir klinik açarlar."
Bosch, Jerry Edgar'ın üçkağıtçı doktorlarla yasa dışı reçete yazanları kalıcı olarak tasfiye etmenin zorluğundan dem vurduğunu hatırladı.
"Seni sonra arayayım mı?" dedi.
Cevap beklemeden görüşmeyi sonlandırdı ve rehberi açtı. Eski ortağını aradı, Edgar hemen yanıt verdi.
"Harry Bosch," dedi, "arayacağım," deyip ancak aylar sonra arayan adam.
"Kusura bakma Jerry, biraz meşguldüm," dedi Bosch.
"Sana bir sorum var. Geçen yıl Elizabeth Clayton'ı bulduğumuz kliniği hatırlıyor musun?"
"Evet, Sherman Way'deki."
"Onu kapattıracağını söylemiştin. Kapattırdın mı?"
"Dur biraz, kapattırmaya çalışırım," demiştim. "Bu o kadar kolay bir iş değil Harry. Sana ne kadar zor ol."
"Evet biliyorum, bir sürü formalite. Yani bana o yerin 7 ay sonra hala açık olduğunu mu söylüyorsun?"
"Ben dosyayı açtım, belgeleri topladım ve teslim ettim. İşletme lisansı hala idari inceleme altında. Harekete geçmek için kurulu bekliyorum."
"Ve bu arada orada gördüğümüz doktor kılığındaki adam hala reçete yazıyor."
"Kontrol etmedim ama muhtemelen öyledir."
"Sağ ol Jerry, çok yardımcı oldun, kapıyorum."
"Harry."
Bosch görüşmeyi sonlandırdı. Kisko'yu aramadan evvel cüzdanını çıkardı, Elizabeth'e Uber hesabını açması için verdiği kredi kartını aldı. Arkadaki telefon numarasını aradı, hizmet uzmanından son harcamalarını okumasını istedi. O sabaha ait Uber ödemesi haricindeki tüm harcamalar kendisinindi. Boş Elizabeth'in yemek masasının üzerinde bıraktığı telefonu aldı, Uber uygulamasını açtı. O sabah Elizabeth'i alan sürücüye puan verme ekranıyla karşılaştı. Boş adama 5 yıldız verdikten sonra yolculukların bağlantısını tıkladı. Çıkan haritada Elizabeth'in gittiği adres görünüyordu. Anlaşılan Elizabeth Uber'i çağırmış, sonra da araç gelince telefonu evde bırakmıştı. Kuzey Hollywood'daki Greyhound otobüs terminaline gitmişti. Elizabeth Greyhound otobüsüne atlayıp şehirden ayrılmış gibi görünse de yıllar içinde terminal ve çevresinde çok sayıda vakaya bakan boş bölgeye aşinaydı. Pek çok uyuşturucu bağımlısının uğrak yeri olduğunu, birkaç klinik ile ufak çaplı eczanenin onlara hizmet ettiğini biliyordu. Wojciechowski aradı. Ona kurtardığım işletme hala faalmiş dedi. Ama az önce bu sabah Uber'le Kuzey Hollywood'daki otobüs terminaline gittiğini öğrendim. Şimdiye çoktan Modesto'ya varmıştır. Ya da
ne dedi Kisco?
Bağımlıların bildikleri yerlere döndüklerini söyledin ya. Terminal civarındaki bölge pek tekin değildir. Bir sürü klinik, bir sürü eczane, bir sürü bağımlı. 170 numaralı karayolunun kenarında takıldıkları bir park var. Kısa sürede bir sessizliğin ardından Kisco yanıt verdi. Orada buluşuruz dedi. Bayard, 25. bölüm. Bayard gününü Aaron Hayes ve Lola ile geçirdi. Vardiyası başlamadan önce çatısında LAPD hava destek biriminin yer aldığı Piper Tech'in girişinin karşısındaki Danny's'de helikopter gözcüsü Heather Rourke'la akşam yemeği yemek için şehir merkezinin yolunu tuttu. Ayda bir iki kez vardiyalarından önce buluşmak Bayard ve Rourke için bir gelenek haline gelmişti. Aralarında bir bağ oluşmuştu. İkisi de gece vardiyasında çalışıyor. Rourke çoğu zaman Bayard'ın gökyüzündeki ortağıydı. Ona hem gözcülük yapıyor hem de destek veriyordu. İlk yemek teklifi bir soygun ihbarına giderken Bayard'ı pusuda bekleyen kapüşonlu bir adamı fark eden Rourke'a teşekkür etmek için Bayard'dan gelmişti. Şüpheli şahıs tecavüz girişimi sonrası Bayard tarafından tutuklanan biri çıkmıştı. Kefaletle serbest kalan ve duruşmasını bekleyen adam Bayard'ın müdahale edeceği ümidiyle sahte bir soygun ihbarı yapmıştı. Hava biriminin kamera ekranında ısı izine rastlayan Rourke Bayard'ı telsizle uyarmıştı. Kapüşonlu adam kısa bir kovalamacanın ardından yakalanıp tutuklanmıştı. Rourke Bayard'ı adamın kaçarken attığı bir spor çantaya yönlendirmişti. Çantanın içinde eksiksiz bir tecavüz kiti vardı. Seloban, kelepçe, ip. Bu son tutuklamanın ardına adamın toplum için tehdit oluşturduğuna kanaat getirilmiş ve kefalet talebi reddedilmişti. Bayard ile Rourke bir araya geldiklerinde çoğunlukla teşkilat hakkında dedikodu yaparlardı. Bayard ilk başlarda Rourke'a soygun cinayet biriminde gözden düşüşünün hikayesini anlatmış, lakin sonraki buluşmalarda konuşmaktan çok dinlemeyi tercih etmişti. Çünkü Bayard büyük oranda yalnız çalışıyor ve çoğu zaman Hollywood gece vardiyasında aynı memurlarla karşılaşıyordu. Bu kapalı ortamdan da teşkilatla ilgili konuşmaya değer pek az malzeme çıkıyordu. Öte yandan Rourke, 18 helikopterlik büyük bir birimin, ülkenin en büyük polis hava kuvvetinin parçasıydı. Deneyimli memurları bu birime çeken sabit saatler ve nispeten yüksek maaşlardı. Rourke, teşkilatın dört bir yanında bağlantıları olan memurlardan dinlenme odasında duyduklarını Bayard'a aktarıyordu. İki kişilik bir kardeşlik. Bayard orada hep kahvaltı söylüyordu. Çünkü kahvaltı berbat edilmesi imkansız bir öğündü. Deniz'i seçmelerinin sebebi ise Rourke'a yakın olması ve Bayard'ın teşekkür etme amacıyla başlattığı geleneklerini sürdürme kaygısıydı. Ayrıca iki kadın da Sürücü filminin hayranıydılar ve filmin kadın başrol oyuncusu da burada garsonluk yapmıştı. Şimdi Bayard Rourke'a 9 yıl önce işleden Daisy Clayton cinayetinin soruşturmasına nasıl dahil olduğunu ve Harry Bosch'la tanışmasını anlatıyordu. Rourke Bosch'la ne tanışmış ne de adını duymuştu. "Tuhaf," dedi Bayard, "onunla çalışmayı seviyorum ve sanırım ondan birkaç şey öğrenebilirim. ama günün sonunda ona güvenebileceğimi sanmıyorum. Sanki bana bildiği her şeyi anlatmıyor.
Böyle tiplere karşı dikkatli olmalısın dedi Rourke, hem işinde hem de özel hayatında.
Rourke Bayard'ın tanıdığı diğer pek çok kadın polis gibi kısa kestirdiği kızıl kahverengi saçlarıyla uyumlu yeşil uçuş tulumunu giymişti. Ufak tefekti, taş çatlasa 45 kiloydu. Bu da kalkış ve yakıt tüketiminin önemli bir etken olduğu hava destek biriminde bir artıydı. Rourke daha çok Bayard'ın diğer vakalarıyla, kendisinin de havadan dahil olduğu olayların yerdeki hikayeleriyle ilgileniyordu. Bu nedenle Bayard ona suratını kedi yiyen ölü kadınla Sripliz barının çatısına çıkan röntgenci gençleri anlattı. Gitme vakti geldiğinde Bayard hesabı aldı. Rourke bir sonrakini kendisinin ödeyeceğini söyledi. Rourke her zamanki vedalaşma tarzıyla ihtiyacın olsa beni arı dedi. Kartal gibi uç dedi Bayard. Bayard aracına bindi. Rourke'la vedalaşması Bayard'ın aklına Daisy Clayton'la aynı akşam vaftiz edilen Eagle adındaki adamı getirdi. Onu araştırmayı unutmuştu. Hollywood şubeye döner dönmez teşkilatın veri tabanındaki takma isim dosyalarına göz atacaktı. Yemek sırasında boş aradı mı diye telefonuna baktı. Mesaj yoktu. Bu gece merkeze gelip gelmeyeceğini merak etti. 101 numaralı karayolundan Sunset çıkışına ilerledi. Vardiyasına 2 saat kala Hollywood şubeye geldi. Gündüz vardiya amiri paydos etmeden merkezde olmak istemişti. 9 yıl önce çavuş olup teşkilatın engel programının Hollywood şubedeki irtibat memurluğuna atanan gündüz vardiya amiri Teğmen Gabriel Mason'la konuşması gerekiyordu. Akşam vardiyası neredeyse öğleden sonra 3'ten gece yarısına kadar sürüyordu. Hollywood çok yoğun olduğundan iki teğmen görev yapıyordu. Biri Mason, diğeri Hanna Chavez'di. Bayard Mason'ı pek iyi tanımıyordu. Gündüz vardiyasındaki deneyimi Chavez'de sınırlıydı. Doğrudan yaklaşmaya karar verdi. Mason dinlenme odasındaydı. Görev takvimlerini masanın üzerine yaymıştı. Gözlüklüydü, saçlarını sola ayırmıştı ve kuralcı bir amirdi. Üniforması yeni görünüyordu. "Teğmenim," dedi Bayard. Mason başını kaldırdı. Yaptığı iş bölündüğü için sinirlenmişti fakat Bayard'ı görünce ifadesi yumuşadı. "Bayard, demek geldin," dedi. "Teşekkür ederim." Bayard başını iki yana salladı. "Anlamıyorum," dedi. "Beni mi görmek istemiştiniz?"
''Evet, kutuna mesaj bırakmıştım.'' dedi Mason. ''Aldın mı?''
''Hayır, ama ne oldu ki? Aslında ben size bir şey sormaya gelmiştim.''
''Birine bakmanı istiyorum.''
''Gece vardiyasında mı?''
''Sıra dışı olduğunun farkındayım ama bu olayda bir tuhaflık var. Emir 10. kattan geliyor, kayıp bir adam. Bir haftadır telefonlara çıkmıyor ve sosyal medyadan mesajlara yanıt vermiyormuş.'' Bugün birkaç kez uğradık ama ev arkadaşı her seferinde dışarıda olduğunu söyledi. Elimizden bir şey gelmiyor. Ama düşündüm de eğer sen gecenin bir vakti çat kapı gidersen adamın evde olup olmadığını anlarız. Eğer yoksa da bir sonraki adıma geçeriz.
Mason'ın 10. katla kastettiği emniyet müdürünün polis idari binasında 10. kattaki ofisiydi.
Peki adam kim diye sordu Bayard.
Google'da arattım dedi Mason. Anlaşılan babası belediye başkanının arkadaşı. Cömert bir bağışçı. O yüzden safsaklayamayız. Eğer bu gece de evde yoksa yüzbaşı Whittle'a rapor gönder. O da konuyla ilgili müdüre rapor verecek. Biz de önümüze bakarız.
Tamam, isim ve adres var mı?
Hepsi kutunda. Ayrıca amirine de haber veririm.
Anlaşıldı.
Şimdi bana bir şey mi soracaktın?
Karşısındaki koltuğu işaret etti. Bayard oturdu.
2009 yılından bir faili meçhul üzerinde çalışıyorum dedi. Evden kaçan, sokaklarda bedenini satan bir genç kız. Cesedi Kawenga'da bir ara sokakta bulunmuş. Adı Daisy Clayton.
Mason kısa bir süre düşündü. Başını iki yana salladı. Hatırlayamadım dedi.
Hatırlamanızı beklemiyordum zaten dedi Bayard. Ama etrafta soruşturdum. O zamanlar engel programının şubedeki irtibat memuruymuşsunuz.
Tanrım, sakın hatırlatma. Tam bir kabustu.
Şey, yeni müdür gelince teşkilatın programı yürürlükten kaldırdığını biliyorum. Ama benim asıl merak ettiğim Hollywood suç verilerinin akıbeti.
Ne? Neden?
Şu kızın cinayetini çözmeye çalışıyorum ve o gece ya da o hafta şubede neler olup bittiğine bir bakabilirsem belki faydası olur diye düşünmüştüm. Gördüğünüz gibi elimizde fazla bir şey yok. Uçan kuştan medet umuyorum desem yeridir.
Elimizde derken?
Lafın gelişi, engel programı sonlandırıldığında verilerin nereye gittiğini biliyor musunuz?
Evet, hepsi dijital tuvalete gitti. Yeni yönetim farklı bir yol izlemek isteyince hepsi silindi.
Bayard kaşlarını çatıp başını salladı. Çıkmaz sokak.
En azından resmiyette, dedi Mason.
Bayard amirine baktı. Ne demeye çalışıyordu?
Verileri düzenleyip şehir merkezine yollayan kişi bendim. Aramızda engel piri dediğimiz bir adam vardı. Yeminli polis değildi. Bir veri toplama fikrinin mucidi. Güney Kaliforniya Üniversitesi bir bilgisayar dehasıydı. Emniyet müdürünün kanına da o girmişti. Tüm veriler ona gider, o da modellemeyi yapardı.
Bayard heyecanlanmaya başladı. Mason'ın tarif ettiği gibi olan adamlar eserlerine ve başarılarına sahip çıkarlardı. Teşkilat programı sonlandırmış, verileri silmiş olabilirdi. Ama fikir babası sivil yurttaş programın kayıtlarını saklamış olabilirdi.
Adını hatırlıyor musunuz diye sordu Bayard.
Hatırlamam mı? 2 yıl boyunca her gün onunla çalıştım, dedi Mason. Profesör Scott Calder. Hala üniversitede mi bilmiyorum ama o dönemde izin almıştı.
Teşekkürler amirim. Bulurum ben onu.
Umarım bulursun. Şu adama bakmayı unutma sakın.
Şu an kutuma gidiyorum.
Bayard ayaklandı, sonra oturup Mason'a baktı. Amiriyle sağlam bir ilişkiye adım atabilecekken bunu tehlikeye atacaktı.
Başka bir şey daha mı vardı diye sordu Mason.
Evet amirim diye başladı Bayard. Dün akşam vardiyasında çalışırken hırsızlıktan bir adamı yakaladım. Yalnız çalışıyordum ve destek çağırdım ama destek gelmedi. Adam bana saldırdı ve onu etkisiz hale getirdim. Ama destek gelseydi bana saldıramazdı.
Desteğin nerede kaldığını sormak için özel hattı kullandığında aramana cevap veren bendim.
Ben de öyle düşünmüştüm. Neler olduğunu öğrendiniz mi?
Üzgünüm, öğrenemedim. İşim çıktı. Tek bildiğim santralda arama yoktu. Haberleşme merkeziyle devri ofis arasında bir anlaşmazlık olmuş olmalı. Mesajımız alınmadı. Destek çağrısı gittiğini duymadım.
Bayard amirine uzun uzun baktı.
Yani sorun Hollywood şubeden kaynaklanmıyordu diyorsunuz. Haberleşme merkezinden kaynaklanıyordu.
Anladığım kadarıyla.
Mason sessizce oturdu. Sözlerinin devamını getirmedi. Suyu bulandırmaya niyeti yoktu. Konuyu eşeleyip eşelememek Bayard'a kalmıştı.
Peki, sağ olun teğmenim, dedi.
Bayard kalkıp ofisten ayrıldı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 212.